Birinci ayrım. Bu kitap Ketem için Filios stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Vulkan'ın Yaratılışı. Yazarı Jack Dubrul. Özgün adı Vulcan's Forge. Çevirmeni Füsun Talay. Türü roman. Bilge Kültür Sanat Yayın. Birinci basım Ekim 2009. ISBN numarası 978-605-5715-43-4. Bu kitap 336 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mart 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Hawaii'nin 300 kilometre açıklarında bir ada oluşmaktadır. Kontrolünü elinde bulunduracaklara inanılmaz bir servet ve güç sağlayacak olan bir ada. Philip Mercer hem insanoğluna hem de doğaya karşı dünyayı yok olmanın eşiğinden döndürecek bir mücadeleye başlamak zorundadır. Ulusal Oşinografi ve Atmosfer İdaresi'nin gemisi Ocean Seeker'ın Hawaii açıklarında batması Beyaz Saray'ın gündemine bomba gibi düşmüştür. Geminin batırılmasının Hawaii'nin en güçlü adamı olan Takahiro Ohnishi'den gelen tehdit mesajlarıyla bağlantılı olduğu sanılmaktadır. Başarılı bir jeolog ve Amerikan hükümeti adına çalışan bir ajan olan Philip Mercer, eski bir dostundan Ocean Seeker'ın kasten batırıldığını, kazadan sağ kurtulan tek kişi olan kızının hayatının tehlikede olduğunu söyleyen bir telgraf alır. Mercer'ın da dahil olmasıyla olay bambaşka bir boyut kazanır. Ona göre olayın arkasında çılgın bir milyarderden çok daha fazlası vardır. Ve Ocean Seeker'ın batması 40 yıl önce gerçekleşen bir olaya 23 Mayıs 1954 gecesi Grandam Phoenix adındaki geminin Hawaii açıklarında batması ve ardından gerçekleşen nükleer patlamaya dayanmaktadır. Zira o günden beri patlamanın etki alanında aralarında Ocean Seeker'ın da bulunduğu 7 gemi batmıştır. Jack DeBrule'nin romanlarına övgüler, Vulkan'ın Yaratılışı, Clive Cussler hayranlarının dikkatlerinin edebiyat alanındaki bu yeni yazara yönelmesini sağlayacak heyecan verici, iyi şekillendirilmiş bir gerilim. William Heffernan, The Dinosaur Club'ın yazarı. Yüksek tempolu bir aksiyon, okuyucu sürekli olarak şaşırıyor, pek çok aksiyonu içeren ilgi çekici bir gerilim. The Mystery Review. Kitap iyi, hız çok yüksek, karakterler inandırıcı, gerilim yazarlarının saflarına hoş karşılanacak bir katkı. Sullivan County Democrat, New York. İyi anlatılmış, sürati yüksek bir öykü. Cape Coral Daily Breeze. Charon's Landing. Bir zevk, ciddi birinin son derece ayrıntılı ve hızı iyi ayarlanmış melodramı. Kirkus Reviews. Jack DeBrule bugün sahnedeki en iyi macera yazarı olmalı. Romantizm, şiddet ve teknoloji, usta bir romancı tarafından mükemmel biçimde harmanlanmış. DeBrule uzun ve macera dolu, hızla akan benzersiz bir yolculuk yaratmış. Clive Cussler. DeBrule'ün Fleming, Cussler, Esterman ve Last Bader'a olan ağır borcu, onun teknolojik, politik ve ekolojik araştırmalarının yanı sıra öykü anlatımındaki tanrı vergisi yeteneği iyiye işaret. Publishers Weekly. Deep Fire Rising, kesintisiz çılgın bir macera, adrenalini zirveye taşıyan bir hikaye. Zeki, dirençli, Mercer, yeni bin yılın bilge macera kahramanı. Publishers Weekly. River of Ruin, 160 kilometre ile başlıyor ve daha da hızlanıyor. Girift, zekice ve yüksek oktanlı bir macera. New York Times bestseller yazarı Lee Child. Aksiyonla tıka basa dolu son teknolojik gelişmelerle kaynıyor. DeBrule jeolojiden mekaniğe kadar her alanda bilgisini ortaya koyuyor. Publishers Weekly. Pandora's Curse. nadir rastlanılan bir ziyafet, çağdaş tarihin en can sıkıcı bilmecelerini muhalif bir tutumla kusursuz biçimde gerçekleştirilmiş bir kurguyla harmanlamış. Bu gerçekten konuşan bir gerilim, çok hızlı bir tempoda ve neredeyse dayanılmaz bir endişeyle birleştirilmiş müthiş karakterler. Douglas Preston ve Lincoln Child, Dance of Death'in ortak yazarları. Pek çok heyecanı ve romantik üslubu birleştiren Dubrul'ün aksiyonla dolu çağdaş macerası, kontrolden çıkmış bir lokomotif gibi süratle ilerliyor. İyi araştırılmış bir gerçekler temeli ve ayrıntılar okuyucuyu bu dondurucu kurguda yere seriyor. Mercer'ın romandaki ilgi merkezi Dr. Anika Klein, ona uygun bir suret ve güçlü bir kahraman. Onların romantizmi bu yüksek tempolu, heyecan verici öyküye bir sıcaklık katıyor. Adrenalin hücumundan hoşlananlar tatmin olacakları çok şey bulacaklar. Publishers Weekly. Clive Cussler geleneğinden yeni bir gerilim yazarı mı arıyorsunuz? Bir parça Jack Higgins dokunuşu ilginizi çeker mi? Okuduğunuzun hızla akması, harika bir entrikayı içermesi ve iyi adamın kızı kapmasından hoşlanır mısınız? Daha fazla aramayın. Jack Dubrul burada. Pandora's Curse bütün düğmelere basıyor. Okuyun ve yenileri için kitapçınıza koşun. Yaman bir kitap. News and Citizen, Morrisville, VT. The Medusa Stone. Yaklaşık 500 sayfalık hızlı temposuyla bu düz yazı, The Medusa Stone, Dubrul'ü gerilim yazarlarının üst saflarına taşıyor. Publishers Weekly. Charon's Landing, Vulcan's Forge ve şimdi de Medusa Stone gibi romanlarla Jack Dubrul, macera dolu ilgi çekici romanların liderlerinden biri. En son gerilim romanının kurgusu sürekli olarak bir gelgit yaratıyor ve her yeni çıkış gerilimi yükseltiyor. Ta ki okuyucu boyutuna karşın bunun tek devrelik bir roman olduğunu anlayana kadar. Philip muhteşem bir karakter. Eritre, Eritre halkı ve geleneklerinin dramatik bir temayla dokunduğu görkemli bir birleşim. Midwest Book Review. Eğlenceli bir gerilim. The Oklahoman. Bahislerin yüksek olduğu bir yerde aksiyon ve entrikayla dolu ilginç bir öykü. Mercer zeki, güzel kadınlara eğilimi olan, hızlı düşünme yeteneğine sahip, saygı ve güven uyandıran bir aksiyon tiplemesi. Casus gerilim tarzına katılmakta olan yeni bir kabiliyet tarafından iyi anlatılmış, tempolu bir hikaye. Dubrul doyumsuz bir fen kazandı. Cape Coral Daily Breeze. 23 Mayıs 1954. Ay gece gökyüzünde ironik bir gülümseme misali, asılı milimetrik bir hilaldi. Doğudan esen hafif rüzgar, maden cevheri taşıyıcısı Grandin Phoenix'in tek bacasından halkalar halinde çıkan keskin kokulu duman katmanlarını dağıtıyordu. Pasifik'in kabaran suları güneşli öğleden sonra da Hawaii adalarının 300 kilometre açıklarında seyreden ağır gemiyi tembel bir hamak gibi zahmetsizce sallıyordu. Gecenin sükuneti bozulmak üzereydi. Sadece 2 ay önce Kobe, Japonya'da denize indirilmiş olan Grandin Phoenix ilk seferindeydi. İnşası sırasında şirketin girdiği muazzam borcu ödemeye başlayabilmesi için montajın son aşaması ve deneme seferleri aceleye getirilmişti. Güvenlik ve hız açısından en son teknolojik gelişmeler uygulanarak inşa edilmiş olan gemi, özel amaçla yapılmış yeni nesil yük gemilerinin bir örneğiydi. İkinci Dünya Savaşı özel bir geminin veriminin tasarım ve inşa masraflarından çok daha önemli olduğunu öğretmişti. Sahipleri en yeni gemileriyle bu prensiplerin askeri gemilerde olduğu kadar sivil gemilerde de geçerli olduğunun kanıtlanmasını sağlamışlardı. Nakliye işi patlama yapan Pasifik pazarında açgözlülükle gelişirken 135 metre uzunluğundaki bu cevher taşıyıcısı da bu alanda amiral gemisi haline gelecekti. Kaptan Ralph Link, Grandin Phoenix'in komutasını ele aldıktan kısa bir süre sonra geminin sahiplerinin en yeni gemileri için sigortacılara bildirilen amacından çok daha farklı bir kader belirlemiş olduklarını öğrenmişti. Deniz sigortasının geliştirilmesinin üzerinden pek de zaman geçmeden ahlaksız gemi sahipleri ve mürettebat genellikle büyük rakamlar tutan tazminatları alabilmek için kasıtlı olarak gemilerini batırmaya başlamışlardı. Genellikle mürettebattan birisi suçluluk duygusu nedeniyle kıvranmaya başlayıp da gerçeği itiraf etmedikçe sigorta şirketlerinin bu talepleri karşılamaktan başka çareleri kalmıyordu. Maden taşıma gemisi Grand Phoenix'in batırılması karşılığında geminin mürettebatı sessiz kalmalarını sağlamaya yetecek kadar yüklü bir ikramiye alacaktı. Bu dalavere işe yararsa, ki görünüşte yaramaması için bir neden yoktu, sahipleri yalnızca geminin değeri olan 20 milyon dolarlık tazminatı almakla kalmayacaklar, aynı zamanda Malezya'dan alındığı bildirilen ama aslında değersiz sarı kumdan başka bir şey olmayan boksit cevherinin bedelini de alacaklardı. Sesi viski ve sigaradan fena halde etkilenmiş, sert bakışlı, zorlu bir adam olan Captain Link, yapısına uygun olarak dişini sıkıyordu. Gemisi dalgalarla boğuşurken dimdik duruyordu. Lucky Strike'ını söndürdü ve yenisini yaktı. Link, İkinci Dünya Savaşı'nın başından sonuna kadar Birleşik Devletler ticaret filosunda hizmet etmişti. Verdiği kayıplarla sadece deniz piyade teşkilatıyla rekabet eden ticaret filosu, görünüşe bakılırsa ya manyaklara uygundu ya da intihara eğilimi olanlara. Buna rağmen Link yalnızca hayatta kalmayı başarmamış, aynı zamanda yıldızı da parlamıştı. 1943 yılında kendi hakimiyetini kurmuştu. Pasifik bölgesinin cehennem ateşine asker ve malzeme taşıyordu. Çağdaşlarının aksine tek bir gemisini bile düşmanlara kaptırmamıştı. Savaşın sonunda diğer pek çok kişi gibi o da çok fazla adam, çok az gemi olduğunu kavramıştı. 40'lı yılların sonlarında ve 50'lerin başlarında Link de Uzak Doğu'da fırsat kollayan diğer Amerikalılardan birine dönüşmüştü ve neredeyse kendisine sunulan her kaptanlık teklifini kabul ediyordu. Karanlık şirketler için şüphe uyandıran yükler taşıyordu, ağzını da sıkı tutmayı öğrenmişti. Phoenix'in sahipleri onunla ilk kez temasa geçtiklerinde Link kendisine tüm yaşamı boyunca karşılaştığı en iyi fırsatın sunulduğunu zannetmişti. Bundan böyle bir gemi bulabilmek için fırsat kollamak, denizlerde dolaşmak için dürüstlüğünden ödün vermek zorunda kalmayacaktı. Geminin sahipleri ona bir kez daha onurlu bir kaptan olabilme, amiral gemilerinin efendisi olma fırsatını veriyorlardı. Şirket sözleşme imzalanana kadar Link'e geminin önceden belirlenmiş kaderini açıklamamıştı. Onun sertliğinin yerini teslimiyete bırakması için 2 gün ve hatırı sayılır bir ikramiye gerekmişti. Şimdi yıpranmış elinde soğumakta olan kahvesiyle köprüde konuşlanmış olan Link, karanlık denizlere bakıp küfrediyordu. Keyfi olarak böylesine harika bir geminin batırılmasına karar veren şirket adamlarından nefret ediyordu. Onlar kaptanla gemisi arasındaki bağı anlayamazlardı. Kâr amacıyla harika canlı bir şeyi yok etmek üzereydiler. Bu düşünce iliklerine kadar midesinin bulanmasına yol açtı. Kabul etmiş olmaktan, böyle iğrenç bir şeyin parçası olmayı üstlenmekten ötürü kendisinden nefret ediyordu. "Ralph Link, pozisyon!" diye haykırdı. Pozisyonun bildirilmesine fırsat kalmadan mürettebattan biri radarın üzerine eğilerek soğuk bir sesle "Dosdoğru 20 metre ileride bir temas var" dedi. Link sol tarafındaki bölmenin üzerindeki kronometreye göz attı. Temas Phoenix gittikten sonra mürettebatı toplayacak olan buluşma gemisi olmalıydı. Tam zamanında gelmişlerdi ve doğru konumdaydılar. "Aferin arkadaşlar." Gemisini batıracağı konum, rota ve zamanla ilgili son derece kesin ve biraz da tuhaf emirler verilmişti. Kuzey Pasifik'in seçilmiş olma sebebinin bölgenin önceden tahmin edilebilmesi zor hava koşulları olduğunu tahmin ediyordu. Hava burada hiç beklenmedik bir anda ölümcül bir hal alabiliyor, bir savaş gemisini batırabilecek dalgalar oluşturuyor ve suyu kamçı gibi döven rüzgar denizin yüzeyini kelimenin tam anlamıyla okyanustan koparıyordu. Sigorta soruşturmasının vakti geldiğinde buluşma gemisi uyduracakları herhangi bir hikayeyi doğrulayabilecekti. Link son sigarasının henüz yanmakta olan ucundan yeni bir sigara yakarak Prosedürü biliyorsunuz beyler diye omurdandı. Makineler tam stop. Dümenci bizi 97,5 derece manyetiğe getir. Geminin kesin ancak açıklanması mümkün olmayan bu konumlandırılması Link'in merkezden aldığı kat'i emre uygundu. Bu hareket için bir neden belirtmemişlerdi ve Link de burnunu sokmayacak kadar bilgiliydi. Makinelerin hızı düşürülmüş, ritmik titreyiş neredeyse hissedilemeyecek dereceye ulaşacak kadar azalmıştı. Genç denizci dümeni çevirirken dümen flulaştı. Dümenci, emredildiği gibi 97 dereceye varmak üzereyiz. Menzil, 17 kilometre. Link telsiz el mikrofonunu alıp güverte kanalını çevirdi. Şimdi dinleyin, belirlenen pozisyona ulaştık, görevde olmayan tüm mürettebat filikalara, makinist kazanlar acil durum nedeniyle kapatılsın ve benim tarafımdaki valflar açılsın, gemiyi terk etmeye hazırlanın. Gözleri geminin her ayrıntısını beynine kazıyarak köprüde yavaşça etrafına bakındı. Üzgünüm sevgilim diye mırıldandı. Radarcı 16 kilometre diye seslendi. Valfları açıp gemiyi terk edin. Link mikrofonu yerine koydu ve telsizin üzerindeki bir düğmeye bastı. Bir klakson acı acı bağırmaya başladı. Link ölmekte olan bir kadının çığlıkları diye düşündü. Mürettebat sırayla güverteye gelirken kaptan köprüde bekledi. Terk etmeden önce gemiyle biraz yalnız zaman geçirmeliydi. Meşeden yapılmış dümenin çemberini kavradı. Ahşap o kadar yeniydi ki tüylerinin ürperdiğini hissetti. Bu dümen asla kullanılmaktan dolayı pürüzsüz bir yüzeye kavuşamayacak, aksine okyanusun tabanında çürüyecekti. Yüksek sesle "Allah kahretsin" dedikten sonra uzun adımlarla köprüden uzaklaştı. Günler kargo ağlarını deniz yüzeyinde sallanan botlara indirmekle geçmişti. Ocean Freight and Cargo amiral gemilerinin her türlü modern güvenlik aygıtıyla donatılması için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Filikalardan biri çoktan adamlarla dolmuştu ve matafoğraların üstündeydi. Vinççi botu altlarındaki denize indirmeden önce Link'in kısaca başını sallayarak onay vermesini bekledi. İkinci filikaya binerken ılık gece rüzgarı Link'in sigarasının dumanının gözlerine kaçmasına neden oldu. Filikada onunla birlikte bulunan diğer adamların renkleri solmuş ve sessizliğe gömülmüşlerdi. Link vinççiye başını sallarken ne birbirlerinin gözlerinin içine baktılar ne de konuştular. Vinççi çelik bir şalteri hızla itti ve filikayı indiren palangalar gıcırdamaya başladı. Bot beyaz köpükler sıçratarak suyun sakin yüzeyine çarptı. Kendilerini batmakta olan cevher gemisine bağlayan palamarları çözmek üzere derhal iki adam ayağa kalktı. Kaptan Link filikanın komutasını alıp rölantide çalışan motora güç verirken bir yandan da dümen yekesini sağ eliyle sıkıca kavradı. Bot Grandin Phoenix'ten uzaklaştı. Mürettebat batmakta olan gemilerini görebilmek için boyunlarını uzattı. Klakson sesi dalgalara karşı beyhude yankılandı. Geminin alabora olduğunun görünebilmesi için aradan 15 dakika geçmesi gerekti ve ardından şilep hızla battı. Pupası havaya kalktı. Demir tunç pervaneleri loş ışıkta parladı. İzleyen adamlar geminin kazanlarının yerlerinden kurtularak makine dairesinin bölmelerine çarptıklarını duydular. Çarpma seslerini izleyen tiz ıslık geminin küpeştelerinden okyanusa akan binlerce ton çakıl taşına aitti. Link gemisinin ölümünü izlemeyi reddetti. İleriye yönelttiği bakışlarını uzaktaki buluşma gemisinin soluk ışıklarından ayırmadan dümen salladı. Buna rağmen Grandin Phoenix'in çektiği ölüm sancılarının sesini her duyuşunda korkuyla sindi. Buluşma gemisi büyük değildi. 30 metre uzunluğunda genel yük taşıyan, güvertelerinden fışkıran vinçler ve bumbalar ormanı nedeniyle denizciler tarafından direkt gemi olarak söz edilen bir şilepti. Kutumsu üst güvertesi geminin orta bölümünde düz bacası da onun üzerindeydi. İki filika yaklaşırken Link gemisinin iskele tarafındaki küpeştelerde yaklaşık bir düzine adam olduğunu fark etti. Botunu onlara doğru yönlendirdi. Bir ses neşeyle aşağıya "Yanılmıyorsam kaptan Link'siniz" diye seslendi.
"Evet, ben Link."
Yanıt Sovyet yapımı PPSH denizaltı tüfekleriyle açılan yaylım ateşi oldu. Silahların şarjörleri 50 mermi alabiliyordu ve adamlar tümünü filikalara boşaltmışlardı. Bağrışmaların, çığlıkların, atışların ve seken mermilerin neden olduğu kakafoni kulakları sağır ediyordu. Filikaların zeminlerinde oluşan kan göllerinin tatlı kokusu itici barut bulutlarına karışıyordu. Kanlar içinde kalan sersemleyen Link hala hayatta olduğunu hayret ederek başını kaldırıp gemiye baktı. Beyni öfke, korku ve acıyla kaynıyordu. Ancak duyguları ve algısı karanlık tarafından püskürtülmüştü. Silahlı adamlar silahlarını teker teker indirirlerken sürgüler gürültüyle boş yataklara sürüldü. Filika kan ve kopan organlar nedeniyle bir mezarlık manzarasını andırıyordu. Botun pembe köpüklerin çalkalandığı zemininde açılan deliklerden içeri hızla deniz suyu giriyordu. Dakikalar içinde alabora olan filikalar cesetleri okyanusa attılar. Köpek balığı sürüleri sabırsızlıkla daireler çiziyordu. Güvertedeki silahsız tek adam katliamı kısık ve değerlendirici gözlerle izlemişti. Henüz 30 yaşında olmamasına karşın kendisinin iki misli yaştakilerin bile ancak birkaçında görülen otoriter bir havası vardı. Filikalar alabora olduklarında silahlı adamların komutanına başıyla işaret edip geminin üst güvertesine gitti. Dakikalar sonra geminin ambarına daldı. Sıkışık ambara tıka basa doldurulmuş bilgisayar ve sonar donanımlarının ışıkları adamın cildine bir yaratık solukluğu veriyordu. Sonarlardan birinin üzerine eğilmiş bir teknisyene birdenbire "Hedef geminin derinliği?" diye sordu. Hedef gemi elbette uzaklarda okyanusun dibine batmakta olan Grandin Phoenix'ti. Sonar teknisyeni başını cihazdan kaldırmadı. 1800 metre. Her 7 dakikada bir 300 metre batıyor. Adam saatine baktı ve bir deftere bazı rakamlar karaladı. Kısa bir aranın ardından saatine bir kez daha baktı. Benim hedefimden 2 dakika şaştı. Ambar gürültülüydü. Geminin dizel jeneratörlerinin sesleri çelik duvarlardan içeri süzülüyordu ve bilgisayarların soğutulması için gerekli olan klimalar uçakların pervaneleri gibi ses çıkarıyordu. Yine de ambarda bulunan 7 adam o 2 dakika boyunca tek bir sesin dahi duyulmadığına yemin edebilirlerdi. Hiçbir şeyin dikkatlerini dağıtamayacağı kadar odaklanmışlardı görevlerine. Genç adam zorlama olmayan bir kayıtsızlıkla "Hedef?" diye sordu. Mürettebattan başka bir adam birkaç düğmeyi çevirdi, hiçbir şey olmadı. Sivil içinden saydı. 4, 3, 2, 1... Yüzeyin yaklaşık 2100 metre altında başlayan şok dalgasının gemiye ulaşabilmesi için 16 kilometrelik bir yol kat etmesi gerekiyordu. Buna rağmen dalga patlamadan sadece 5 saniye sonra vurmuştu. Milyarlarca galon su 100 bin dereceye varan sıcaklıklarla bir ateş topu içinde buharlaşmıştı. Ana dalga sadece 240 kilometre süratle yüzeye ulaşmış ve bir su kubbesini 800 metre öteye savurmuştu. Tam 10 saniye boyunca havada asılı kalan kubbe yer çekiminin durağanlıkla mücadele etmesinin ardından düşerek Pasifik Okyanusu'ndaki 1800 metre derinliğindeki çukuru gürültüyle doldurmuştu. İnsan eliyle yaratılmış, Charit Bis'e yakalanan şilep fırtınaya tutulmuş gibi havaya fırlayıp yapalamış, gövdesi bir an neredeyse suyun dışındayken biraz sonra neredeyse batmıştı. Dipnot Charit Bis, Yunan mitolojisinde kahraman Odysseus'un dolaştığı sulara musallat olan ölümsüz ve karşı konulması imkansız canavar. Bu yıkımın mimarı olan genç adam bir an için arada çok az bir mesafe bırakmış, gemisini merkez üssüne çok yakın bir yerde konumlandırmış olduğundan korkmuştu. Endişesi yüzündeki buz gibi görüntüyü silmeden önce deniz sakinleşmeye başladı. Dev dalgalar yatıştı ve okyanus geri çekilirken çıkan şiddetli rüzgar kayboldu. Şilebin hala tehlikeli biçimde yalpalaması yüzünden genç adamın güverteye ulaşması birkaç dakika sürdü. Ufukta bir istim örtüsü denize tutulmuştu ve ayın zayıf ışığında pırıl pırıl parlıyordu. "Volkanın yaratılışının temelini attım." Dipnot, Roma mitolojisinde ateş tanrısı, Yunan mitolojisindeki Hephaistos'un Roma mitolojisindeki karşılığı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 13.